Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Luka 1. bölüm 6. ayette ise her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı diye yazar. Elizabeth ile kocası eski antlaşmanın hem ahlaki hem de törensel yasalarını büyük bir özen göstererek tutmaya çalışan dinlerine çok bağlı birer Yahudiydi. Doğal olarak günahsız değillerdi ama günah işlediklerinde kesinlikle ya bir kurban keser ya da yapılması gereken dinsel görevi yerine getirirlerdi. Bu nedenle bu kişiler doğru kişiler olarak burada adlandırılmaktadır. Luka 1. bölüm 7. ayette Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti diye yazar. Bu karı kocanın çocukları olmuyordu. Böyle bir durum Yahudi toplumunda utanç vericiydi. Kendisi doktor olan Luka bunun nedenini Elizabeth'in yaşlılığına dayandırmaktadır. Bu sorun her ikisinin de yaşça ilerlemiş olmaları nedeniyle daha da çaresiz bir döneme girmişti. Luka 1. bölüm 8 ila 12. ayetler arasında ise şöyle yazar. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kura ile ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı diye yazar. Zekeriya günlerden bir gün tapınakta kahinlik görevini yerine getiriyordu. Bu onun hayatındaki en büyük günlerden birisiydi. Çünkü tapınakta buhur yakma sırası kura ile ona düşmüştü. Bu arada bütün halk dışarıda toplanmış dua etmekteydi. Buhur yakma saati terimiyle belirtilen zamanın hangi zaman olduğu tam olarak bilinmiyor. Birden bir melek beliriverdi. Siz bir melek görseniz ne yapardınız? Herhalde Zekeriya gibi korkudan titremeye başlardınız. Dizlerinizin bağı çözülürdü. Luka 1. bölüm 13. ayette melek korkma Zekeriya dedi. Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Zekeriya gördükleri karşısında ilkin çok korktu. Çünkü içinde bulunduğu kuşaktan hiç kimse daha önce bir melek görmemişti. Melek Zekeriya'yı çok güzel bir müjdeyle yatıştırdı. Bu müjdeye göre Elizabeth bir oğul doğuracak ve adı Yahve'nin iyiliği ya da lütfu anlamına gelen Yahya olacaktı. Yahya sadece ailesine sevinç ve coşku getirmekle kalmayacak ama aynı zamanda birçok kişi için bereket olacaktı. Zaten Zekeriya bir oğulları olsun diye uzun zamandır dua ediyordu. Eşi Elizabeth de bu konuda dua etmekteydi. Ama bir oğul için dua ettiklerini nereden biliyoruz? Çünkü melek duan kabul edildi. Karın sana bir oğul doğuracak diye müjdeyi verdi. Luka 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak diye yazar. Bu çocuk Rabbin gözünde büyük olacaktı. Önemli olan tek büyüklükte budur. İlk olarak Tanrı'ya ayrılış biçimiyle büyük olacaktı. Ne üzümden yapılan şarap ne de tahıldan yapılan içkiyi içmeyecekti. İkinci olarak Yahya daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacaktı. Yahya'nın daha annesinin karnındayken kutsal ruhla dolu olması onun daha doğmadan önce tövbe ettiği ya da kurtulduğu anlamına gelmez. Burada söylenmek istenen şey şudur. Tanrı'nın kutsal ruhu Yahya'ya onu İsa Mesih'in öncüsü olarak yapacağı büyük göreve ta baştan hazırlayabilmek için yerleşmiş olmasıdır. Luka 1. bölüm 16 ila 17. ayetlerde ise İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rabbe döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir diye yazar. Yahya Mesih'in gelişini ilan edecekti. Yapacağı bu görevde kendisi de büyük olacaktı. Yahya Yahudi halkından birçoğunu tanrıları olan Rabbe döndürecekti. Hizmeti tıpkı İlyas peygamberinki gibi olacaktı. insanları tövbe yoluyla Tanrı'ya döndürecek ve onları Tanrı ile doğru bir ilişkiye getirmeye çalışacaktı. Yahya'nın duyurusu hiçbir şeyi umursamayan ana babaların yüreklerini çocuklarının ruhsal yararını gözetmeye çevirecekti. Aynen bunun gibi itaatsiz ve asi çocukların yüreklerinde adaletin hikmetine geri getirecekti. Yahya gençleri ve yaşlıları bir amaçla birleştirecekti. Günümüzde de olduğu gibi Yahya'nın günlerinde gençler ile yaşlılar arasında çağdaşlık farkları vardı. Her iki kuşakta Tanrı ile doğru bir ilişkiye girdikleri zaman aradaki fark ortadan kalkacaktır. Luka 1. bölüm 18. ayet ise Zekeriya meleğe bundan nasıl emin olabilirim dedi. Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi diye yazar. Birçok kişi kutsal yazılarda espri niteliğinde bir şey göremez. Ama ben görebiliyorum. Bu ayet böyle bir espriyi oluşturur. Burada Zekeriya adında bir kahin Rab'be yaklaşıyor. Ne amaçla? Ona dua etmek için. Ne için dua ediyor? Rabbin kendisine bir oğul vermesi için. Dualarına yanıt olarak Rab meleğini gönderiyor ve ona bir oğul vereceğini bildiriyor. Bu adam buna tepki olarak ne diyor? Bundan nasıl emin olabilirim? Nasıl bir sorudur bu? Evet, karısı hamile kalma çağını geçti. Kendisi de yaşça oldukça ilerlemişti ama yine de bir oğul için dua ediyordu. Madem ki Rabbin böyle bir durumda mucize yaratabileceğine inanmıyordu da, öyleyse neden bir oğul için dua etmişti? Dostum, sen hiç bu şekilde dua ettin mi? Tanrı'dan bir şey istersin ama yüreğinin derinlerinde sana istediğini verebilecek güçte olduğuna inanmazsın. Belki de dualarınıza çoğu kez yanıt alamamamızın nedeni budur. Yani imansızlık. Luka 1. bölüm 19. ayet ise melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Tanrı sözü her zaman Tanrı'nın mührünü taşır. Melek ilk olarak kendisini Tanrı'nın güçlüsü anlamına gelen Cebrail adıyla tanıttı. Genelde büyük meleklerden biri olarak tanındığı halde kutsal yazılar kendisinden sadece Tanrı'nın huzurunda duran ve insanlara Tanrı'dan haberler getiren biri olarak söz etmektedir. Tanrı'nın meleğiyle gönderdiği söz burada çok büyük önem taşımaktadır. Luka 1. bölüm 20. ayette işte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın diye yazar. Zekeriya şimdiye kadar çok dua etmiş, o kadar söz sarf etmişken şimdi konuşamaz duruma gelecektir. Bu adam meleğin verdiği bu haberden şüphe duyduğu için çocuk doğuncaya kadar hiç konuşamayacaktı. Bir inanlı Tanrı sözüyle ilgili konularda şüpheye düştüğü zaman tanıklığını ve sevinç ilahisini kaybeder. Tanrı'nın gücünden şüphelenen kişi suskunluğa mahkumdur. İmansızlık insanın dudaklarını kilitleyip mühürler ve iman geri gelinceye kadar tanıklık ve sevinç ilahileri tekrar ortaya çıkıncaya kadar mühürlü kalır. Bir açıdan diyebiliriz ki imanı olmayan sussun. Çevremizde imansızlıklarını durmadan konuşan bir sürü insan var. İman konusunda bir şey söylemeyeceklerse imansızlıkları içinde suskun kalsalar daha iyi olurdu. Luka 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ise Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu diye yazar. Halk dışarıda sabırsızca bekliyordu. Çünkü normal şartlarda içeride buhur yakan kahinin çoktan dışarıya çıkması gerekmekteydi. Sonunda Zekeriya dışarıya çıktı ve onlarla el hareketleri yaparak anlaşmak zorunda kaldı. O zaman halk onun tapınakta bir görüm görmüş olduğunu anladılar. Bu ayette de insanın imansızlığı ortaya çıkar. Unutmamalıyız ki 400 yıldır Tanrı insanlara hiç konuşmadı. Tek bir peygamberlik sözü bile göndermedi. Bu olayda Zekeriya'ya konuşuyor. Bu sıradan bir olay değildir. 400 yıllık bir suskunluktan sonra konuşuyor ama konuştuğu adam inanmıyor. Üstelik şimdi insanlara neden dilsiz olduğunu da açıklayamıyor. Çünkü dili tutulmuştur. İnsanlara bir melek gördüğün için konuşamadığını nasıl açıklarsın? Luka 1. bölüm 23. ayette ise görev süresi bitince Zekeriya evine döndü diye yazar. Zekeriya tapınaktaki görev süresini bitirdikten sonra evine geri döndü. Ama dili Cebrail'in önceden dediği gibi tutuk kaldı. Yüzyıllar öncesi Davut peygamber bir uygulama koymuştu. Tapınakta görev yapan kahinler görevlerini bitirince bir süre için tatile çıkacaklardı. Bir kahin görev yapacak, onun görev süresi bitince geri dönecek ve bir başkası kahinlik görevini sürdürecekti. Zekeriya'nın durumunda da böyle oldu ve ancak kahinlik görevini bitirdikten sonra dili açılacaktır. Luka 1. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay emine kapandı. Bunu benim için yapan Rab'dir dedi. Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi diye yazar. Burada ilginç bir durum var. Zekeriya konuşamıyor, Elizabeth ise hamile olduğunu anladığında Rab çocuksuzluğumun getirdiği utancımı kaldırarak bana iyilik etti diyerek sevinçten uçuyordu. Ve tam 5 ay boyunca kendisini evinde gizledi. Bu dönem içerisinde Elizabeth eşi Zekeriya'ya bu mucizeyi anlatıp durmuş olmalıydı. Bu arada Rab bazı olaylar geliştirmekteydi. Luka 1. bölüm 26 ila 27. ayetlerde Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celil'e de bulunan Nasır'a adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Şimdi Yeruşalim'den Nasır'a geçiyoruz. Melek Zekeriya'ya görüneli 6 ay oldu. Şimdi Meryem'e görünüyor. Cebrail Elizabeth'in hamile kalmasından 6 ay sonra bu kez Celil'e bölgesindeki Nasır'a kasabasında yaşayan ve adı Meryem olan bakire bir kıza göründü. Meryem hakkında kutsal yazılar bakire terimini kullanır. Çünkü Tanrı kendi sözünde bir gerçeği vurgulamak istemektedir. Meryem bakire durumda hamile kalamazdı. Bakire kız gebe kalırsa bakireliğini yitirmiş demektir. Ancak Meryem'in durumunda Tanrı bir mucize yaratacaktı ve bu nedenle bakire kız gebe kalacaktı. Meryem Yusuf adında birine nişanlıydı. Bu adam bir marangoz olduğu halde Davut'un tahtının yasal bir mirasçısıydı. Çünkü Davut'un soyundan gelen birisiydi. Nişanlı olmak o dönemlerde çok ciddi bir anlaşma olarak kabul edilirdi ve gerçekten de sadece evlilikteki boşanmaya benzer bir yasal işlemle bozulabilirdi. Luka 1. bölüm 28. ayette onun yanına giren melek selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız Rab seninledir dedi diye yazar. İnsanlar Meryem'in kişiliği konusunda iki uca kayıyorlar. Bir uçta Meryem'i Tanrı düzeyine çıkaran ve hatta günahları bağışlama yetkisine sahip olan birisi olarak ona tapınan insanlar vardır. Bu uçtaki insanlar putperestlik içinde olduklarının farkında bile değiller. Diğer uçta ise Meryem'e hiç de saygı göstermeyen insanlar var. Şunu bilmeliyiz ki meleğin sözlerine göre Meryem diğer kadınlar arasında daha yüksek bir konuma sahiptir. Melek Meryem'e lütuf bulan kişi olarak hitap etti. Burada iki noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi melek Meryem'e tapınmadı ve dua etmedi. Onu sadece selamladı. İkinci dikkat edilmesi gereken konu ise melek Meryem'in kayrayla yani lütufla dolu olduğunu değil sadece Tanrı'nın lütfuna erişen biri olduğunu söyledi. Unutmayalım ki İsa Mesih'i dünyaya getiren bu kadındır. Kayra bulan, lütuf bulan bu kadın. Luka 1. bölüm 29. ayette söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama geleceğini düşünmeye başladı diye yazar. Meryem bu selamlama sonucunda anlaşılacağı gibi çok şaşırdı. Böyle bir selamın ne anlama gelebileceğini düşünmekteydi. Bu doğal bir tepkidir. Doğaüstü el doğala dokunduğu anda korku ve şaşkınlık yaratır. Kardeşim sen belki ne bir melek gördün ne de hayalet ama doğal olmayan sana dokudursa sen de korkuya kapılırsın. Bir arkadaşım var bir keresinde bana hayaletlere hiç inanmazdım ama bir gün bir hayalet gördüm şimdi inanıyorum dedi. Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Melek Meryem'in korkularını yatıştırarak ona Tanrı'nın kendisini uzun zamandır beklenen Mesih'in annesi olmak için seçtiğini açıkladı. Luka 1. bölüm 30 ila 33. ayetler arasında şöyle yazar. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir diye yazar. Burada çok açık bir şekilde bakire olan bu kızın Meryem'in hamile kalacağı ve bir oğul doğuracağı yazılmaktadır. Şimdi Cebrail'in Meryem'e duyurduğu haberdeki bazı önemli gerçeklere dikkat edelim. Bu haberde Mesih'in gerçek insani yönü açıklandı. Gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. İsa Mesih insani yoldan dünyaya gelecekti. İkinci olarak İsa Mesih'in tanrılığı ve kurtarıcı olarak yapacağı görev açıklanıyor. Onun adını İsa koyacaksın. İsa Tanrı kurtarıcıdır anlamına gelir. Bundan başka İsa'nın doğal açıdan büyüklüğü açıklandı. O yüce olacak. Hem kişiliğinde hem de yaptığı işlerde yüce olacak. Bunun yanı sıra onun Tanrı oğlu olarak taşıdığı kimlik burada açıklandı. Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Bu gerçek onun Mesih olduğunu gösterir. Son olarak da onun sonsuz ve evrensel egemenliği açıklandı. Sonsuza dek Yakup'un evi üzerinde egemen olacak. Egemenliğinin sonu gelmeyecek. Luka 1. bölüm 34. ayette Meryem meleğe "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi diye yazar. Meryem'in sormuş olduğu "Bu nasıl olabilir?" sorusu bir şüphe sorusu değil, bir merak sorusuydu. Şimdiye kadar hiçbir erkekle bir ilişkisi olmadığı halde nasıl çocuk doğurabilirdi? Melek fazla ayrıntılara girmeden bu sorunun yanıtını veriyor. Luka 1. bölüm 35. ayette melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek," diye yazar. Meryem'in sorusunun yanıtı şuydu. Bakire'den doğmak. Bu kutsal ruhun bir mucizesi olacaktı. Kutsal ruh Meryem'in üzerine gelecek ve yüce olanın gücü onun üstüne gölge salacaktı. Meryem'in "bu nasıl olacak?" sorusuna, ki bu insan aklının alabileceği bir şey değildi, Tanrı'nın verdiği yanıt kutsal ruhtu. Bunun için doğacak olan kutsal kişiye Tanrı oğlu denecek. Bu ayette Tanrı'nın beden alışı konusuyla ilgili açık bir ifade bulunmaktadır. Meryem'den doğacak olan oğul Tanrı'nın beden almış görüntüsü olacaktı. Burada yatan sırrı insan dili yeterli şekilde açıklayamamaktadır. 51. mezmur 5. ayette Meryem gebe kalırken ona erkek eli değmedi. Kutsal ruhun gücüyle hamile kaldı. İnsanlar arasındaki cinsel ilişkiden doğan çocuk dünyaya günahlı birisi olarak gelir. Davut peygamber 51. mezmurunda şöyle dedi. "Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı." Meryem'in oğlu ise bu şekilde günah içerisinde ana rahminde oluşmadı. Bazıları İsa Mesih'in bakire Meryem'den dünyaya geldiğine inanamıyor. Dostum, Rabbin ruhu tarafından aydınlanmadan buna inanmak zordur. Şimdi siz kalkıp da bana "ben İsa'nın kız Meryem'den doğduğuna inanıyorum ama İsa Mesih'e iman etmiyorum" derseniz bu beni üzer. Neden mi? Çünkü Tanrı'nın böyle bir mucizesine inanıp da bu mucize sayesinde dünyaya kurtarıcı gönderdiğine inanmamak bana saçma gelir. Bu çocuk neden Tanrı oğlu diye bilinecek? Çünkü gerçekten o Tanrı oğludur. Luka müjde yazısında olaylara özellikle bu açıdan bakmaktadır. Tüm araştırmaları ona bu sonucu verdi. Nasıralı İsa aslında Tanrı'nın kendi özünden dünyaya gönderdiği biricik oğludur. Yani tüm araştırmalarının sonunda öğrendi ki İsa Mesih Tanrı özündendir. Luka, elçi Yuhanna'nın vardığı sonuca vardı. Yuhanna ile Luka ayrı yöntemlerle aynı sonuca vardılar. Luka çok basit bir dil ile muhteşem gerçeği bize bildirir. En üstün gerçekler en basit dille belirtilir. Çünkü gerçeğin kendisi yeterli kanıtı oluşturur. Luka 1. bölüm 36 ve 37. ayetlerde ise "Bak senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur," diye yazar. O zaman melek Meryem'e akrabası olan Elizabeth'in de 6 aylık hamile olduğu haberini verdi. Çünkü Elizabeth oldukça yaşlanmış bir kadındı ve kısırdı. Meryem bu büyük mucizeyi görecek ve Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını anlayacaktı. Yahya peygamberin doğuşu da mucizevi bir şekilde oldu ama Yahya bakire bir kızdan doğmadı. Melek Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur dediğinde yalnız İsa Mesih'in doğuşuyla ilgili bir şeyi belirtmedi. Tanrı'nın bu özelliğini hatırlamamız gerekir. Çoğu kez iman hayatımızda Tanrı'yı kendi yeteneksizliğimizin içinde sınırlamaya çalışırız. Oysa gerçekten Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmayalım. Ancak bilmeliyiz ki Tanrı bizim her istediğimizi yapmaz. Biz ondan yapılması imkansız olan bir şeyi yapmasını isteyebiliriz ve sonra neden bunu yapmadı diye yakınırız. Burada söz konusu olan Tanrı'nın imkansızı yapıp yapamayacağı değil, ondan istemiş olduğumuz şeyin onun isteği uyarınca olup olmadığıdır. Başka bir durum daha vardır. Diyelim ki Rab bir Mesih imanlısına bir görev verir. Belki de yapılması olanaksız bir şey. Ama yine de Rab bunu yapabilir. İmanlı hiçbir şey yapmazsa ve her şeyin Rab tarafından yapılmasını beklerse hayal kırıklığına uğrayacaktır. Tanrı tasarladığı her şeyi yapabilir ama bizi iş ortakları olarak görmek ister. Biz kendimize düşeni yapmıyorsak Rab her şeyi bizim için yapmayacaktır. Kendini kanıtlama ihtiyacında değildir. Erol Tanrı'nın imkansızı yapabilecek güçte olduğunu görmek ister. O zaman Tanrı neden bunu kanıtlasın? Tanrı'yı bir şeyi yapmadı diye suçlamadan önce kendimize bakalım ve yüreğimizin eğilimini eleştirelim. Acaba bizim imanımız var mı? Bize düşen görevi yapıyor muyuz? Luka 1. bölüm 38. ayette "Ben Rabbin kuluyum" dedi Meryem. "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı diye yazar. Meryem Tanrı'nın muhteşem amaçlarının gerçekleşmesi için kendisini büyük bir bağlılıkla Rabbin ellerine teslim etti. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Sen kardeşim, Meryem gibi kendini Rabbin isteğine teslim etmeye hazır mısın? Meryem için kolay olmadı. Rabbe evet dediği anda onun hayatı üzerine kocaman bir bulut geldi ve İsa Mesih ölümden dirilinceye kadar o bulut onun üzerinden kalkmadı. Mesih'in ölümden dirilişi aslında kız Meryem'den günahsız doğduğunu kanıtlar. Mesih'in ölümden dirildiğine inanıyorsan onun bakire Meryem'den doğduğuna da inanmak zorundasın. Ölümden diriliş ile bakireden doğuş el ele giden iki gerçektir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Burada dur dedi. Kim okyanusa seslendi, yalnız sen. Kim aya gündüz saklan dedi, yalnızca sen. Yardım eden yumuşak.